Ayrım 11, sayfa 113. 2, 1, 5. Kadının karşıtı rivayetlerin kökeni. Yahudi kültüründeki aşağılayıcı kadın algısı Filistin, Yemen ve Hicaz'da hakim kültürdü. Sana, Necran, Medine gibi bu kültürün baskın olduğu şehirlerde Müslümanları da derinden etkilemiştir. Kadını doğuştan eksik ve aşağı gören, ona sırf kadın doğduğu için yeren ve aşağılayan, şeytan, fettan, fitne ve cehennemlik olarak niteleyen, üstünlüğün ölçüsünü takva olmaktan çıkaran tüm Kur'an karşıtı rivayetler bu cümledendir. Dipnot 21. Bu etkinin Allah Resulü dönemindeki izleri için şu eserimize bakınız. Yahudileşme temayülü, külliyat seçkisi. İstanbul 2015, sayfa 306-311. Kur'an'ın dili, kadının hukukunu koruyan bir dildir. Bu dili etkisizleştirmek için imal edilen rivayetlerin kaynaklarından biri de işte bu kültürdür. Eski ahde göre cennetten kovulan Havva'nın şahsında tüm kadınlara kadının özel halleri, gebeliği, doğum sancısı gibi ebedi bir ceza, Adem'in şahsında tüm erkekleri ise geçim temini için ömür boyu çalışma ve sıkıntılı bir hayat geçirme gibi bir ceza verilmiştir. Tekvin 3:16-19. Yani Tanrı Adem'in cennetten kovuluşuna sebep olduğu için Havva'nın gebeliğini uzatır ve çocuklarını ağrı çekerek doğmasını diler. Hatta sünnet ve hadisin Yahudi kültüründeki karşılığı olan Mişna'ya göre söz konusu 3 suç yüzünden kadınlar doğum sırasında ölürler. Bunlardan biri de adet oluşlarıdır. Dipnot 22. Mişna, Şabbat 2:6. Yahudi geleneğinde adet halleri dolayısıyla kadın horlanmış, aşağılanmış, pis ve murdar sayılmıştır. Yahudilikte adetli kadın 7 gün murdardır. Bu sırada ona dokunanlar bile murdar olur. Yattığı yatak, oturduğu döşek, bunlara dokunanlar da murdardır. Dipnot 23. Başta adet hali olmak üzere Yahudi kültürünün kadını aşağılayan pis, temiz tasavvuru için bakınız Talmud 6, Kitap Seder Tohorot, Temizlik Kitabı. Yahudi sözlü geleneğine göre çocuk doğuran kadınlar 60 gün murdar olarak kalırlar. Eğer doğan çocuk erkekse o da 7 gün murdar sayılır. 8. gün sünnet edilir ve murdarlıktan kurtulur. Kızsa 33 gün murdar sayılır. Doğum yapan kadın Tevrat dahil hiçbir kutsala dokunamaz, mabede ayak basamaz. İslam fıkhında lohusa kadınların ibadetten men edilmesi hakkında rivayet kültüründe dahi delil bulunmamasına rağmen konulan ibadet yasağının kaynağı Yahudi rivayet kültüründen başkası değildir. Dipnot sonu. Böyle bir kadına yatan erkek de murdardır. Onun yattığı yatakta. Bu yüzden kadın adet süresince terk edilir, yanına yaklaşılmaz, pişirdiği yenilmez, adeta suçlu ve mahkum ilan edilir. Özel günlerinde bir kadın öğrenimden, kitap okumaktan, her türlü hayır ve hasenattan da mahrum bırakılır. Levililer 13:1-33, 18:19. Dipnot 24. Yahudi kültürü kadını öylesine hayat dışı tutmuştur ki dindar bir Yahudi kadının ayakkabısını dahi göstermez. Dindar Yahudilerin gazetesi Homodia'da dini gerekçelerle kadın ayakkabıları dahi sansür edilir. Kimi geleneksel Müslüman kesimlerde rastladığımız bu acayip hassasiyetin hangi kültürden alındığı belli olmaktadır. Aynı şey kadına okuma yazma öğretmeyi yasaklayan sözde hadisler için de geçerlidir. Zira bu Yahudi haham Eliezer'in Mişna'ya girmiş sözünden alıntıdır. Kim kızına Tevrat öğretirse ona kötü bir şey öğretmiş olur. Mişna, Naşim, Kadınlar, Sotak 216. Dipnot sonu. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiğinde bu Yahudi anlayışı Medine'nin hakim kültürü haline gelmişti. Kur'an, Yahudilerin kadının adet halini murdarlık olarak görmelerini reddetti. Şöyle ki, Medineli Müslümanlar Yahudi etkisiyle özellikle adet halini soruyorlardı. Bunun üzerine Yahudileri yalanlayıp adet halini bir rahatsızlık olarak nitelenen ayet geldi. 2:222. Hazreti Peygamber de Medine Müslümanlarını etkisi altına alan bu Yahudi kültürüne karşı savaş açtı. Kendisine Yahudilerin adetli kadına davranışları aktarılınca şöyle diyecektir. Cinsel birleşme dışında her türlü ilişkiye girin. Dipnot 25. Müslim, Hayd 3:16, Ebu Davud, Tahare 102, 258, Tirmizi, Tefsir 2:24. Resulullah'ın bu sözü Yahudilere aktarılınca şöyle tepki vereceklerdir. Bizim hükme bağladığımız hiçbir konu yok ki bu adam ona karşı çıkmamış olsun. Yahudilerin bu tepkisi üzerine mütereddit bir tavır sergileyen Useyyid bin Hudayr ve Abbas bin Bişt teeddütlerini belli eder bir tarzda Resulullah'a sorunca Resulullah bu iki zata şiddetli bir biçimde kızacaktır. Hazreti Ayşe hac yolunda adet görmüş ve ağlamaya başlamıştı. Bunun üzerine Allah Resulü Hazreti Ayşe'ye Fesubhanallah, ne için ağlıyorsun ey Ayşe? Bu Allah'ın Adem kızlarına takdir buyurduğu bir şeydir diyerek teselli etmişti. Dipnot 26. Müslim, Hac 132 ve 133, Ayr, Buhari, Hayd 7. Allah Resulü'nün bu tavrından yola çıkan çağımız allamelerinden Kazanlı Musa Carullah, kadının ay hali için erkekler ömürde bir kere şehit olma şansına sahipken kadınlar her ay şehit olmaktadırlar der. Allah Resulü sadece adet haline ilişkin Yahudi kültürle mücadele etmemiş, cünüplük haline dair Yahudi algısıyla da mücadele etmiştir. İşte bir örnek. Bir seferinde içinde yetiştiği Yahudi kültürünün etkisiyle Ebu Hureyre cünüplüğünü kastederek pis idim demiş. Nebi de hiç mümin pis olur mu diye onun Yahudi kültüründen kaynaklanan bu algısını reddetmişti. Buhari, Gusül 23, Müslim, Haiz 371. Dipnot sonu. Bu arada Allah Resulü'nün adet halini bir ilahi yasa olarak okuyuşu altı çizilmesi gereken noktadır. Fakat Allah Resulü'nün Kur'an ile uyumlu bu tavrını Müslümanlar tevarüz etmediler. Büyük kopuş sonrasında Kur'an'ın arkasını dolanarak Yahudi kültürünü getirip dine monte ettiler. Bu kültürü taşımak için de Truva atı olarak rivayetleri kullandılar. Hatta rivayet uydurdular. Kadın lehine olan rivayetleri ya güvenilmez kategorisine soktular ya da karartma uygulayıp bir sonraki nesle taşınmasına engel oldular. Bunun tipik bir örneğini İbni İshak'ın Es-Sirasının tahkikli neşrini yapan Hamidullah Hoca sayesinde öğreniyoruz. İbni Hişam, büyük üstadı İbni İshak'ın eserini naklederken Resulullah kendisine indirilen Kur'an'ı önce erkeklere sonra kadınlara okurdu cümlesini almamıştır. Dipnot 27. İbni İshak'ın attığı paragrafın aslı için bakınız Siyer İbni İshak, Hz. Muhammed'in hayatı, tahkik ve neşr. Muhammed Hamidullah, İstanbul 2002, 192. Üstad Hamidullah'ın bu tespiti yaptığı yer için bakınız H 21-22. Müslümanların kadın algısının nasıl çarpıtıldığını uydurulmuş dinin kaynaklarından biri olan Salebi'nin tefsirinde görüyoruz. Salebi'ye göre Adem günah işleyip cennetten kovulunca Havva ve ondan kıyamete kadar doğacak olan tüm kız çocukları şu 13 eksikliğe mahkum edilmiştir. 1. Ay hali görmek, 2. Hamileliğin zorluğu, 3. Doğum sancısı, 4. Din noksanlığı, 5. Akıl noksanlığı, 6. Mirastan erkeğin yarısı pay almak, 7. İddet beklemek, 8. Erkeklere hizmetçilik etmek, 9. Boşanma hakkından yoksunluk, 10. Cihattan mahrumiyet, 11. Peygamberlikten mahrumiyet, 12. Yöneticilikten mahrumiyet, 13. Tek başına yolculuktan mahrumiyet, 14. Cuma namazından mahrumiyet, 15. Selam verilmeye değer bir varlık olarak görülmekten mahrumiyet. Dipnot 28. Ebu İshak el-Salebi, Araisül Mecalis, Kahire, 1321, sayfa 20. 2.1.6. Hristiyan ilk günah akidesine açılan kapı. Çömlek ve kaburga rivayetlerinde belirgin olan bir husus da Hristiyanlıktaki ilk günah doğmasının temelini teşkil etmesidir. Yahudi ve Hristiyan ilahiyatı insanlığın ilk anasını insanı cennetten kovduran kişi olarak kodlamıştır. Zira Kitab-ı Mukaddes'te Adem'e elma yedirenin Havva olduğu söylenir. Bu yoruma dini bir nitelik kazandıranlar anasına iftira eden evlat hükmündedirler. Salebi gibi Kur'an yorumcuları da insan soyuna hakaret olan ilk günah doğmasına yol açan bu iftirayı İslam kültürüne taşımakta bir beis görmemişlerdir. İlk günah düşüncesinin dini kökleri eski ahite kadar, kültürel kökleri ise Yunan Panteleon'un mitolojik dünyasına kadar uzanır. Dipnot 29. Freud, Totem ve Tabu, İstanbul 2013, sayfa 234-235. Eski ayete göre Adem'e günah işleten Havva'dır ve toprak bu ikisinin günahı yüzünden lanetlenmiştir. Ey Adem, karının sözünü dinleyip ve asla ondan yemeyeceksin diye sana emrettiğim halde bu ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetli oldu. Tekvin 3.17. Bazı eski ahit yorumcuları bu cümlede geçen Adem'i manevi insanlık ile karıyı, maddeyi, ondan yemeyeceksin emrini, onun seviyesine inmeyeceksin şeklinde ve toprağı yeryüzü olarak tevil etmişlerdir. Hristiyanlıkta ilk günah ifadesini ilk kez San Agustin kullanmışsa da bu konudaki ilk yorum Paulus'a aittir. Paulus'a göre günah, Adem aracılığıyla dünyaya gelmiştir. Her insan Adem'in suçundan bir miktar taşımakta ve bu suç nesilden nesile geçmektedir. İnsanlığı bu suçtan kurtaransa Hazreti İsa'dır. Her doğan çocuk suçlu doğar, ancak vaftiz onu bu suçtan arındırır. Romalılar 5:12-21. Hazreti İsa'nın İslami mesajından kopuşu temsil eden Paulus, yorum yoluyla ilk günah doktrinini dine ilave ederken yukarıdaki mitolojik yaratılış efsanesine dayanır ve şöyle der. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Romalılar 5:12. Yani Kitab-ı Mukaddes'e göre insan günah işlemeseydi ölümsüz olacaktı. Kur'an bunun tam tersini söyler. Buna göre şeytan insanın atasını ölümsüzlük vaadiyle aldatmıştır. 7:20. Ortodokslar ufak tefek farklılıkla birlikte bu doktrini sürdürürken, Protestanlar asli günahtan sonra insanın tabiatının tamamen bozulduğunu ve hür iradesinin kaybolduğunu ileri sürerek kurtuluşu tamamen tanrısal inayete bağlarlar. Ortodokslara göre de asli suçtan kurtuluş mümkün değildir. İslam'da suç ispatlanana kadar suçsuzluk asıldır. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. 6:164. Hristiyanlıkta bunun tam tersine suç asıldır. İngiliz filozof Thomas Hobbes 1588-1679 bu hastalıklı yaklaşımı genel bir insanlık durumu olarak lanse eder ve insan insanın kurdudur şeklinde kalıba döker. Ona göre hayat çatışma üzerine kurulmuştur ve herkes herkesle savaş halindedir. İlk günah dogması Batı'da ortaya çıkan tüm felsefi ve ideolojik akımlara damgasını vurmuştur. 2:1-7. İsrailiyat ve Mesihiyat nedir? İslam'ın kaynağı beşeri değil ilahidir. Kur'an'a göre İslam tüm peygamberlerle gönderilen dinin adıdır. Her peygamberin aldığı vahiy İslam vahiyidir. Buna Musa ve İsa nebilere gönderilen vahiyler de dahildir. Ne var ki bu iki peygambere indirilen vahiy ile öğretilen İslam sonradan bozulmuştur. Bu bozulmanın bir nedeni yanlış yorumsa bir nedeni de elleriyle yazdıklarına bu Allah'tandır demeleridir. Sonuçta Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya indirilen din, Yahudilik ve Hristiyanlık şeklinde uydurulan bir dine dönüşmüştür. Günümüzde de İslam adına iki tane din vardır. İndirilen din, uydurulan din. İndirilen dinin sahibi Allah, uydurulan dinin sahibi insanlardır. İndirilen din tamamlanmıştır, uydurulan din sonsuza dek tamamlanmayacak, birileri yeni şeyler ilave etmeyi sürdürecektir. İndirilen din ilahidir, uydurulan din beşeridir. İndirilen dini Allah tanımlamıştır, uydurulan din tanım kabul etmemektedir. İndirilen dinin kurallarını Allah koymuştur, uydurulan din hurafeleri kural edinmiştir. İndirilen dinin kaynağı ilahi vahiy, uydurulan dinin kaynağı ise... Evet, işte tam buraya geldiğimizde önümüze uydurulan iki dinin kaynağı çıkar. İsrailiyat ve Mesihiyat. İsrailiyat ve Mesihiyat, dini bir kılıfa bürünmüş Yahudi ve Hristiyan kültürüdür. Kur'ani bir zihinle ifade edersek, İsrailiyat ve Mesihiyat, Musevi ve İsevi İslam'ın yerine uydurulmuş olan iki gelenektir. İkisinin de ortak yanı, hak ile batılın birbirine karışmış olmasıdır. Karışımın içindeki hak, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya indirilen vahiylerdir. Karışımın içindeki batıl ise, bu iki vahiy damarına sonradan ilave edilen her şeydir. İsrailiyat ve Mesihiyat, ikinci el ilahiyattır. Bir başka ifadeyle çakma teolojidir. Şöyle ki, kökeni hayli karışık olan İbrani kavmi, peygamberlerin Musa'nın kendilerini vahiy ile özgürleştirmesi yerine kendilerini köleleştiren Firavun ülkesine soğan ve sarımsağı tercih ettiler. Allah'ın vahiyini hayatlarına taşımak yerine omuzlarında sandık içinde taşımayı marifet bildiler. Onunla amel etmek yerine onu telaffuz etmeyi amel edindiler. Hepsinden kötüsü bu kavim, tarih boyunca ilişkiye girdiği diğer milletlerin kültür ve inançlarını taklit ettiler. Kur'an'ın ifadesiyle taklitte alçak maymun rolünü oynadılar. Firavunlar hür olan İbranileri köleleştirerek çalıştırdılar fakat onlar Mısır'ın pagan kültürünü taklit ettiler. İnekle temsil edilen hotlar Mısır tanrılarının en eskisiydi. İşte onun yavrusu olan ve doğurganlığı temsil eden buzağı kalplerinde taht kurdu. Filistin'e geldiklerinde komşu pagan kavimlerin putlarına taptılar. Yahudi krallar şehirlerini başta Baal olmak üzere bu putların heykelleriyle süslediler. Asurlular eliyle Babil'e sürüldüklerinde oradan büyü dinini öğrendiler. Mecusi Persler diye esaretten kurtulunca bu kez onların dualist inancını ilahiyatlarına kattılar. Yahudi batınıliği olan Kabala ve Zoharçılığın kökeni oradan gelir. Helen döneminde pagan Yunan kültürüne tutuldular. Onlar gibi yatarak yiyip içmeye, çırılçıplak spor müsabakaları düzenlemeye başladılar. Bu dönemde din dillerini bile Yunanca yaptılar. İşte İsrailiyat adı verilen devasa dini, edebiyat bütün bu kültürlerin karışımı olarak ortaya çıktı. Dipnot 30. İsrailiyatın Müslüman kültürünü ilk kimler eliyle nasıl zehirlendiğine ilişkin emek ürünü bir çalışma için bakınız Mahmud Ebu Reyre, Adva Aleyhissünnetullah Muhammediye ve Difaun Anil Hadis Kahire 1414-1980. Türkçesi Muhammed-i Sünnet'in Aydınlatılması İstanbul 1988. Aynı şey Mesihiyat için de geçerliydi. Hz. İsa yeni bir yasa getirmemişti. Hz. Musa'nın yasasına tabi olduğunu söylüyordu. Engerek soyu diye çıkıştığı Yahudileşmiş İsrailoğulları Musa'nın şeriatını şefkatsiz ve merhametsiz hale getirmişti. İsa onları dini kuralları hapsettikleri, içini boşalttıkları için eleştiriyordu. Tüm çabası ruhsuzlaştırılan Musa şeriatına ruh kazandırmaktı. Mesajını tebliğ etti ve gitti. Fakat Hz. İsa'nın mesajının başına çok daha kötü bir kaza geldi. Pavlus. Yaşarken İsa'nın can düşmanı olan Pavlus, birden İsa'nın kendisine göründüğü iddiasıyla ortaya çıktı. Yeni bir din kurdu. İsa'ya o dinin ilahlarından biri haline getirecek yolunu taşlarını döşedi. Pavlus'un kurduğu dinin gerçek kimliği, batınlılık, gnostisizm idi. Doğup büyüdüğü Tarsus, tüm kâdin batınlılıkların döküldüğü bir havuzdu. İskenderiye merkezli Helen batınlılığı, Atina merkezli Pagan batınlılığı, Mısır ve daha sonra Harran merkezli Harmetik batınlılık, Hint ve Pers merkezli Dualist batınlılık hepsi orada birleşmişti. İşte Mesihiyat adı verilen edebiyat da böyle ortaya çıktı. Ayrım sonu, sayfa 121.